Ayrım 6.
Yoldaş pembe ıslak burnunu kağıdın arasına gömdü. Sevgili yoldaş, bugüne kadar hiç görüşemedik ama birbirimizi çok iyi tanıdığımızı sanıyorum. Benim adım Arthur. Sahibinden ve evinize gelip gidenlerden duymuş olmalısın. Biliyorsun, insanlar kedilerden konuşmaya, başka işleri güçleri yokmuş gibi kedi dedikodusu yapmaya bayılırlar. Benim sahibim ve onun arkadaşlarından hem seni hem de sahibini çok dinledim. Duyduğum ve anladığım kadarıyla senin ve benim sahiplerimiz eskiden çok iyi dostlarmış. Birlikte uzun yıllar bir şeyler yapmışlar. Şimdi kendi ülkelerinden uzak, buralarda yaşamalarının nedeni o birlikte yaptıkları işlermiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Doğrusunu istersen çok da ilgilenmiyorum. Daha doğrusu yakın zamana kadar ilgilenmiyordum. İnsanca bir şeyler olmalı. Yine anladığım kadarıyla son zamanlarda benimkiyle seninkinin aralarında tatsızlıklar var. Örneğin ben 1,5 yıldır sahibimin kedisiyim. Bugüne kadar seninki bize hiç gelmedi. Gelseydi en azından senin kokundan tanırdım. Konuşmalardan çıkardığım kadarıyla son yıllarda dünyada yaşanmakta olanlar karşısında farklı düşünüyorlarmış. İşte yine çok insanca bir saçmalık. Kokular, titreşimler, pati yumuşaklığı, bıyık dalgaları birbirini tutup da dost olduktan sonra farklı düşünüldüğü için nasıl uzaklaşılır ve düşmanlaşılır hiç anlamıyorum. Ama geçelim bu konuyu. Amacım kendilerini bütün yaratıkların üstünde ve çok akıllı sayan insancıkların saçmalıklarından söz etmek değil. Bunları sen de benim kadar bilirsin. Bu mektubu sana bambaşka bir nedenle yazıyorum. Sahibimin konuşmalarından seninkinin çok üzgün, çok yıkılmış olduğunu sezdim. Bizimkilerin memleket dedikleri uzak bir yerlerde oğlunu vurup öldürmüşler. Kimin öldürdüğü bilinmiyormuş. Gizli servisler ya da polis yapmıştır diye konuşuyor bizimkiler. Şu insanların birbirlerinden haber alma yetenekleri bizim övüne övüne bitiremediğimiz duyarlılığımıza bazen taş çıkartıyor. Her neyse. Birincisi, sahipleri bu kadar mutsuz olan kediler için hayat zordur biliyorum. Benimkinde bazen hüzün basar. O zaman kaçacak delik ararım. Ya çok aksi ya da çok çenesi düşük olur. Üstelik de sen haline şükret. Hiç olmazsa senin sahibinin gitar ya da benzeri bir müzik aleti çaldığı iddiası yok. Yoksa canı sıkıldığı zaman bir de sabahtan akşama gıy gıy tıngır tıngır dayanılmaz sesler dinlemek zorunda kalırdın. Evet, ne diyordum? Birincisi, canının sıkkın olabileceğini düşünüp sana istersen yazabileceğin, dertlerini paylaşabileceğin bir dostun olduğunu hatırlatmak istedim. İkincisi ise yapmaya karar verdiğim bir araştırma ile ilgili. Sahiplerimizin arkadaş çevresinin yaşadığımız ülkelere göre oldukça özel bir çevre olduğunun sen de farkındasın herhalde. Bunların çoğu memleket dedikleri bir yerden kaçıp çok uzaklara, buralara gelmişler. Memleketin kaç kedi mili uzakta olduğunu hesaplayamıyorum. Ama en azından Aydın'a kadar uzakta olduğunu biliyorum. Memleket dedikleri ülkede kalan arkadaşlarıyla özel bir bağları, belki de birbirlerini tanımalarına yarayan çok özel bir kokuları var. Memlekette kalan arkadaşlarının da bulundukları yerde biraz yabancı sayıldıklarını, onların da orada bizimkilere benzer dertleri olduğunu kokluyorum. Anlayacağın ortada büyük bir sır var. Bu sırrı çözmek istiyorum. Geçenlerde masanın üzerindeki kağıtları, fotoğrafları karıştırırken çok heyecan verici ipuçları buldum. Sahibimin hiç unutamadığı benden önceki kedisi Teko'nun ve Teko'nun annesinin fotoğraflarını. Teko'nun annesini kötü adamlar yakalayıp kafese kapatmışlar. Sonra senin de gördüğünü tahmin ettiğim o kedi filmindeki gibi gaz odasında öldürmüşler mi, hala yaşıyor mu henüz bilmiyorum ama öğreneceğim. Bizim evde yapılan konuşmalardan senin bu konuda kendi sahibinden çok şeyler öğrenebileceğini, kafamı kurcalayan sırrın önemli bir anahtarının senin sahibinde olduğunu anladım. Kısaca sana, araştırmalarımızı birlikte yürütmemizi ve araştırma çevremizi ya da insanların deyişiyle grubumuza Nina'yı, Gece'yi, memleket ayağı olarak da Nina'nın geçen yıl oraya dönen kızı Kirli ya da Benli'yi almayı öneriyorum. Fareler kebap, acele cevap. Arthur, yuvarlak masa. Yoldaş, Arthur'un beklenmedik mektubunu önce burnu, sonra 5 duyusu, sonra da 6. duyusuyla birkaç kez okudu. Kendini biraz cahil, dünyada olup bitenlere karşı ilgisiz buldu ve sahibine öfkelendi. Herkesin sahibinin sözü sohbeti yerinde bilgili, görgülü, önemli konular konuşan bir çevresi var. Bir kedi ne kadar akıllı ve yetenekli olursa olsun, bütün gün evde kukumav gibi oturan, hayır, uyuyan bir adamın yanında kendini nasıl geliştirir, nasıl bilinçlidir? Utandığı bilgisizliğini ve ciddi konulara uzaklığını Arthur'a belli etmemeye, insanların büyük sırrını araştırma çevresine sevinçle katılacağını bildirmeye karar verdi. Bugüne kadar çevredeki dişi kedilerden başkası pek ilgisini çekmemiş, başka kedi ilişkileri kurma ihtiyacı duymamıştı. Birlikte 10 dakikalar yaşadıkları, miyavlaşıp mırlavlaştıkları bu süslü püslü, piret asmalı, bakımlı çoğu ameliyatlı dişi kedilerin ise televizyonda reklamı yapılan yeni bir kedi mamasından, kedi bisküvisi markasından, kedi tuvaletlerine konulan bir kedi kumu türünün kedilerde kanser yaptığının ortaya çıktığından ve mahalledeki erkek kedilerin erkeklik güçlerinin karşılaştırılmasından başka konuları yoktu. Bu mektuplaşma ve araştırma kendimi geliştirmeme de yardımcı olabilir diye düşündü yoldaş. Hayatına yeni bir koku, yeni renkler, yeni bir heyecan geleceği umuduyla sevindi. Mektup beklemek, sonra bir gün beklenen mektubu koklayabilmek hoş bir şey olsa gerek. Arthur'un mektubunu patisiyle havaya fırlattı. Sahibi kaba bir küfür savurdu. Sakın yırtayım deme o mektubu, şeyini bilmem ne yaptığımın, muzur yaratık. Yoldaşın yüreği aylardır duymadığı bir hafiflik ve neşeyle doldu. Keyifli olduğu zamanlar bu sesle küfür eder, aylardır böyle bir küfür ettiği yoktu. Sahibinin dizleri üstündeki gazeteleri iteleyip adamın kucağında kendine bir yer açtı. Tıpkı eski günlerdeki gibi ne güzel. Başını adamın apış aralarına sokup usul usul ronronlanırken onun çok hafif, çok üzünlü, çok uzaklardan gelen bir sesle kendi kendine mırıldandığını duydu. O mektubu sakın yırtma yoldaş. Onda bütün gençliğimiz, bütün umutlarımız, dostluklarımız, düşmanlıklarımız ve şu taşıyamadığımız yenilgimiz var. Kendimi biraz toplayabilirsem Arthur'lara gideriz seninle. Ben hiçbir yere kıpırdamam diye düşündü yoldaş. Şu insanlar yer değiştirmenin, ev değiştirmenin biz kediler için ne kadar dayanılmaz olduğunu anlayamıyorlar. Gidersen sen kendin gidersin. Bana bakma hiç. Karşıki koca karı senin gibi pis yabancılara söve saya besler beni nasıl olsa. Sahibi günlerdir birikmiş gazeteleri okurken yoldaş onun kucağında uyuyakaldı. Düşünde sonsuza uzanan bir yolda yürüyen birçok kedi gördü. Kendisi en arkada koşarak onlara yetişmeye çalışıyor ama patileri hep gazetelere takıldığından bir türlü hızlı koşamıyordu. Uykusun arasında inledi, kısa tüylü gri kulacıkları titreşti. Sen de mi kötü düşler görüyorsun dedi sahibi. Başını gagısını onu yatıştırmak istercesine sevgiyle okşadı. Havaların gitgide ısındığı, çocuk bahçesinin ve küçük parkların renk renk çiçekler ve türlü çeşit güllerle süslendiği daha sonraki günlerde yoldaş pek de neşeli bir hareketi olmayan kedi hayatına yeni keyifler, yeni oyunlar, yepyeni koku ve duygular katıldığını sevinçle fark etti. Bu yalnızca sahibinin o uzun kış uykusundan uyanıp yavaş yavaş yoldaşın onu ilk tanıdığı günlerdeki sevecenliğine, hareketliliğine kavuşmasından değildi. Hayır, bu çok daha derin bir şey. Yoldaşın kendisine olan bir değişimdi. Şimdi her şeye farklı gözlerle bakıyor, dışarıda rastlaştığı kedilerin, insanların, sahibinin konuşmalarını başka bir kulakla dinliyor. Hatta o en sevdiği iki işi yaparken, yani yemek yerken ve dişi kedilerle mırnavlaşırken bile kedi beyninin bir yanının bambaşka düşüncelerle meşgul olduğunu hissediyordu. Posta kutusundan çıkan mektupların, gazetelerin, dergilerin üstüne sahibinden önce atlıyor, burnunu kağıtların arasına sokuyor, patileriyle eşeliyor, bazen kendine yazılmış bir not ya da mektup kokusu aldığında zarfı sahibinden önce sivri tırnaklarıyla yırtıyor, bu yüzden küçük çaplaklar ve tekmecikler yiyordu. Son zamanlarda entel takılıyorsun, ne bu gazete merakı? Diye dalga geçiyordu sahibi. Tırnaklarını sivriltmek istiyorsan dışarısı ağaç dolu, git kütükleri tırmala. Arthur'un mektubunu gecikmeden yanıtladı. Sahibinin onlara mektup yazdığını, son anda mektup tam da zarfa konulurken fark ettiği için ilk mektubu çok kısa oldu. Sadece birkaç satır. Sevgili Arthur, zarf kapatılmak üzere olduğu için çok kısa yazacağım. Mektubuna teşekkür ederim. Önerilerini kabul ediyorum. Araştırmalara hemen başlıyorum. Araştırma grubunun geliştirilmesi iyi olur. Sahibimin kendi kendine konuşmalarından çıkardığıma göre yakında yüz yüze görüşme, en azından uzun mektuplaşma umudumuz var. Selam ve sevgiler, yoldaş. Ama umduğu gibi yüz yüze görüşemediler. Sahibi uzun uzun düşündükten, yol parası bulabilmek için insanların aybaşı dedikleri günü bekledikten sonra bir gece yarın sabah erkenden Arthur'lara gidiyorum dedi. Yoldaş onun havaya takılıp kalan sözlerini uzun uzun kokladı, bıyıklarıyla gözden geçirdi. Ne yazık ki seni götüremeyeceğim. Oralara gidecek arabalı birini bulamadım. Trende çok zor olur seninle. Yol uzun. Yoldaş içinde karma karışık ve çelişki duyguların kıpırdadığını hissetti. Yolculuk yapmayacağına sevinmişti. Ama Arthur'u görmek, onunla yüz yüze koklaşmak, araştırma projelerini birlikte tartışmak, grubun öteki üyeleri hakkında bilgilenmek isteği o kadar güçlüydü ki, ne zamandır tüm kedi kaygılarını, tüm yolculuk ürküntüsünü, yeni ev korkusunu yenmeye çalışmış, başarmıştı da. Demek götürülmüyordu. Sinirli, gergin bir sıçrayışla sahibinin paçalarına asılıp, tırnaklarını adamın derisine etine batıra batıra diz hizasından aşağı kadar kaydı. ''Hey, ne yapıyorsun muzur hayvan, canımı acıttın. Pantolonu yırtarsan, kıçıma takacak başka bir şeyim yok.'' Yoldaş adamın ayaklarının dibinden çoktan uzaklaşmış, şimdi de pencerenin eski kirli perdelerine tırmanıyordu. Çıldırdı bu hayvan, kudurdu mu lan? Bir de kudurup başımı belaya sokma. Aşı maşı yaptırdığımız da yok sana. İt gibi sürtüyorsun sokaklarda. Kedilerin hepsi aşılıdır ama tilkilerde, sincaplarda kuduz salgını varmış bu yıl yine. Sonra sesi yumuşaklaştı, sevecenleşti. Gidiyorum diye mi kızıyorsun yoksa? Merak etme, banyonun küçük penceresini açık bırakacağım. Bol yemek ve su koyacağım tabağına. Zaten hepsi topu topu bir hafta. Dönüşte sana Arthur'dan mektup getiririm. Hey Allah! Yoksa biliyor mu mektuplaştığımızı? Nereden bilecek, nereden gelecek aklına? Öyle lafın gelişi söylüyor işte. Yine de daha dikkatli olmalı bundan böyle. Tırmandığı perdelerden aşağı bıraktı kendini. Eski perdenin bir kanadı da arkasından düştü. Beğendin mi yaptığını koca domuz? Siz kediler ne işe yararsınız muzurluktan başka? Sizde değil, bir matahmışsınız gibi sizleri alıp besleyen de kabahat. İşte yine bir aile kavgası, diye düşündü yoldaş. Birazdan öfkesi geçer. Besleme işine gelince, ne de besliyorsun ya? Karşıdaki kızdığın koca karı olmasa acımdan öleceğim. O gece dışarısı fıstık gibi dişi kedilerle dolu olduğu halde evde kaldı. Yeni tanıştığı parfüm kokulu, nazlı küçük hanımla randevusuna bile gitmedi. Arthur'a yazması gerekiyordu. Değerli Arthur, bütün kedi korkumu yenerek sana gelmeye karar vermiştim ki sahibim biraz önce beni götürmeyeceğini haber verdi. Haber verdi demekten çok tebliğ etti demek daha doğru. Protesto olarak bacaklarını tırmalayıp eski perdelerden birini yere indirdim ama anlamadı. Gittiğine kızdığımı sandı. Şu insanların sezgi yeteneklerinin ne kadar az olduğunu görmek üzüyor beni. Yine de hiç değilse sana uzunca bir mektup gönderebilme fırsatının elime geçmesine seviniyorum. Bu mektubu ilk aklına gelecek ve ilk koklayacağın yere, sahibimin ayakkabılarının içine yazıyorum. Korkma, yalnızca bir çift ayakkabısı olduğu için mektubun kaybolma tehlikesi yok. Senden ilk mektubu alır almaz araştırmalara başladım. Vardığım ilk sonuçları kısaca aktaracağım. Daha önce biraz kendimi tanıtmak istiyorum sana. Bu kadar uzun yollardan haberleşip koklaşmanın önemli bir eksiği oluyor. Birbirimizin duygularını, titreşimlerini, kokularını tanısak da görünüşlerimizi, yani postumuzun rengini, bedenimizin biçimini, yüzümüzün anlamını ve benzerlerini bilemiyoruz. Kedilerin, insanların fotoğraf dedikleri bir şeyden yararlanarak, birbirlerini sanki karşı karşıyaymışçasına tanıyabildiklerini duydum. Ama bugüne kadar takvimlerdeki artist kedi resimleri dışında hiçbir kedi arkadaşımın fotoğrafını görmedim. Eğer becerebilirsen sahibini bize senin bir resmini göndermesi için zorla. Resmi şöyle patinle mektup zarfına doğru itersen dayanamaz, zarfın içine koyup gönderir. Ben insanların pek güzel saymadıkları, kısa tüylü, gri, siyah, beyaz karışımı, yaşıma göre iri tüysüz, ince ama biçimli kuyruklu, hani bizim dişilerin yakışıklı saydıkları cinsten bir kediyim. Semtimizin kibar küçük hanımları da içinde, bugüne kadar kaçırdığım dişi olmadı. Kedilerin beğenileriyle insanların beğenileri arasında çok fark var. Çok az insan, kediden gerçekten anlayıp, kendileri de biraz kedi gibi olanlar, biz kedilerin güzel buldukları türdaşlarımızı beğeniyoruz. Buna karşılık bizim aşırı süslü sonradan görme, hantal, özenti saydığımız bol tüylü, top gibi kediler insanlar arasında revaçta. Hele o gözleri, kulakları, bıyıkları duyumsayamayan, bizim pek acıdığımız, hastalıklı saydığımız bembeyaz tüy yumağı kediler, bulunmaz yaratıklar sayılıp dünyanın parasına satılıyor. Bir de gözlerinin biri mavi, biri yeşil oldu mu, kedi Allah'ım korusun, evlerden ırak olsun, değerine para biçilmiyor. Dedim ya, şu insanların beğenileri garip, yer yerde kaba. Doğaya yakın olanın güzelliğini fark etmeyip, doğal olmayanı beğeniyorlar. Bir kedinin kimliğinin yarısı da ister istemez sahibinden geldiğinden, sana biraz daha sahibinden söz etmeliyim. Onu çok yakında göreceksin ya, kendi sahibinden de duymuşsundur bazı şeyler. Bunlara ek olarak sana bir kedi gözüyle aktarabileceklerimin başında, onun çok değişken bir yaratık olması geliyor. Beni ilk aldığı zamanlar çok daha başkaydı. Davranışları, yüzünün ifadesi, sesinin tonu, bakışları, giyinişi, yaşayışı, kokusu, her şeyi bugünkünden çok farklıydı. Sonra başına bir şey geldi. Bunun bizim araştırmalarımızla da ilgisi var sanıyorum. Bu yüzden biraz ayrıntılı anlatacağım. Her şey bir gün birdenbire, her zamanki gibi gazeteleri okurken oldu. Orada okuduğu haberin peşine takılıp gitti. Şu son günlerde havaların ısınması, çiçeklerin açmasıyla birlikte bir yanı geri döndü ama bir daha hiç eskisi gibi olmadı. Okuduğu haber sen de duymuşsundur. 10 insan yılı önce kısa pantolonu bıraktığı bir çocuğun ölümüyle ya da sahibimin sözcüklerini inleyecek olursam sokak köşesinde bir köpek gibi vurulup öldürülmesiyle ilgiliydi. O gün attığı çığlığın titreşimleri, inan bana odanın duvarlarından, köşelerinden ve hayatımızdan çıkıp gitmedi henüz. Öylesine bir çığlıktı. O gün sanki çıldırmışçasına bir şeyler karaladı kağıtlara. Sonra yatağa yatıp yorganı başına çekti. Kedi ayları boyunca uyudu, uyandı, su içti, işedi, yine yatağa girdi. O gece karaladığı kağıtları senden mektup aldıktan sonra bir çekmecenin köşesinde bulup dikkatle gözden geçirdim. Yazdıklarının tümünü söküp anlayabildiğimi söyleyemem. İnsanların yazılarını koku yazısına çevirip anlamak oldukça güç. Yine de belki sen bir anlam çıkarabilirsin diye anlayabildiğim kadarını aktarıyorum. Yaklaşık şöyle bir şeyler. Onu ben öldürdüm. Tetiği kimin çektiği önemli değil. Kısa pantolonlu küçücük bir oğlan çocukken onu ben yalnız bıraktım. Onu korunaksız, zavallı küçük bir av hayvanı gibi ben attım önlerine. Devrimin namlunun ucunda olduğunu, o deli saçması Allah'ın belası mektuplarımda ben öğrettim ona. Üstelik de hepsi laftı, edebiyattı, kuyruğu dik tutma çabasıydı. Katil benim. Bunları büyük harflerle, eğri büğrü bir yazıyla yazmış, altını hırsla birkaç kez çizmiş. Sonra, neden bütün bunlar, ben neden buralardayım, neden buralarda çürüyorum, o neden öldü, milyonlar neden öldü, bu kitaplar, bu yazılar, insanlığın yüzyılı, bunca ölü, bunca acı işkence, bunca insan hayatı, hepsi bir hiç için miydi? Daha sonraki bölümleri çok az sökebildim. Hiç bilmediğin kavramlar oldu mu? Kedi ne kadar koklasa, ne kadar okumaya çalışsa anlaşılmıyor bir türlü. Yine de belki sen çözebilirsin diye koklayabildiklerimin tümünü aktarıyorum. Tanrı öldü. Peygamber orospu çocuğuymuş, kitap yalanmış. Sonra yine çok büyük, çok kara harflerle, böyle olmadığını biliyorum, haklıydık biliyorum. Kahramandık, güzeldik, insandık. Peki insan hayatının anlamı ne? Şu ayağıma dolaşıp duran kediden ne farkımız var bizim? Görüyorsun sevgili Arthur, pek de saygılı sayılmazlar bize karşı. Böyle saçma sapan, acayip sorular sorarken, bari bizleri işe karıştırmasalar ya, nerede? O kağıtların birinde, o gece yazdıkları arasında değil de daha sonra karaladığı bir kağıtta da şunlar yazılı. Yapayalnızsın. Şu kediden başka hiçbir kimsem yok. Kaçacağıma 10 yıl önce işkencede ya da çocuk gibi vurularak ölseydim. Anlamlı hatta mutlu olacaktı hayatım. Bir şeyler uğruna dövüşmüş ve o uğurda ölmüş olmanın mutluluğu. Şimdi sadece yıkılan kâbeler, yerlerde sürünen bayraklar, parçalanan heykeller, kararan kentler var. Uğruna dövüşülecek, ölünecek hiçbir şey kalmadı. Bütün bunların geçeceğini, haklı olduğumuzu, bir gün yepyeni bir dünyanın kurulacağını, bu dünyanın binlerce yıllık köhnemiş sömürü düzeninin beylerine, papazlarına kalmayacağını, İnsanı ezen, küçülten, duygularını, düşüncelerini, yüreğini, yaratıcılığını dumura uğratan bu dünya düzeninin değişmesi gerektiğini ve de mutlaka değişeceğini söyleyecek ne gücümüz, ne cesaretimiz, ne de sesimiz var. Kim ne derse desin, 11. tez haklıydı. Bütün bu yıkıntıya karşın çağımızın en görkemli anıtıdır o. Yalnızca siyasal bir çağrı değil, insan hayatının anlamı sorusuna verilmiş en ileri, en güzel yanıttı. Bunları harf harf, koku dilini çevirip yolluyorum. Bana bir şey anlatmıyor. Hele şu 11. tez konusunda yanlış yaptığımdan eminim. Belki de teze ya da ses demek istemişti. Ama 11. denesi yazıların en sonuna başka bir kalemle şu satırları eklemiş. Artık hiçbir şeye yeniden başlayamam. Çocukla birlikte çok şey de öldü. Bu yıkıntıların altından kalkamam. Tümünü kavrayamamakla birlikte yapmayı düşündüğümüz araştırma açısından bu satırları çok önemli buluyorum. Sizin oraya geldiğinde senin sahibinle oturup uzun uzun konuşacaklardır. Konuşmaları kaçırmamaya çalış. Her ne kadar henüz tanışmadımsa da Nina'nın, gecenin, kirli ya da benliğinin araştırmaya çok ciddi katkılar yapabilecekleri konusunda seninle aynı görüşteyim. Çünkü benim sezdiğim kadarıyla hepimizin sahipleri aynı kumpanyanın adamları. Şimdi zaman zaman anlaşamasalar da geçmişte birlikte çalışmış, birlikte olmuşlar. Bu konuda hiç kuşkum yok. Mektubumu bitirmeden sana sahibimin dün gece yatmadan valizini hazırlarken kendi kendine söylediği şu sözleri de aktarayım. Perde kapanıp da oyun bitmeden önce şu trajedinin son sahnelerini birlikte seyredelim bari. Benim tırmanırken düşündüğüm perdeden söz etmediğine eminim. Senin sahibinle birlikte ne seyredeceklerine dikkat et bakalım. Sevgiler, başarılar. Senin yoldaşın. PC. Sizin oranın kanal farelerinin pek ünlü olduğunu anlatılıyor. Kimisi orta boy bir kedi büyüklüğündeymiş. Bu konuda da bilgi verebilir misin? Sonbahar bütün görkemiyle geldi. Her zaman oturulan odanın bir duvarı boyunca uzanan, bir yanından yine camlı bir kapıyla balkona açılan geniş pencereden, ılıkla tatlı serin arası bir havayla birlikte ağaçları tutuşturan sonbahar yangının kızıl kahve alevleri de içeri dolmaya başladı. Dalları balkonun parmaklıklarına değen, sarı ya da yeşil yaprakları açık bırakılan balkon kapısından odanın içine kadar uçuşan bir sürü ağaç, özenli bir kış hazırlığına başladı. Nina, en çok bu mevsimi, en çok da yere kadar camlı balkon kapısından dışarıyı seyretmeyi severdi. Sabahın erken saatlerinde çocuğun evin ön tarafındaki odasının sokağa bakan penceresine, geniş pencere içindeki dağınık kitapların, kağıtların, atılmış oyuncakların arasına tüner, sokağa seyrederdi. Sabah kahvaltısından hemen sonra bu pencereden dışarı seyretmek Nina için bir tiryakilik, kedilerin, insanların, hayvanların dünyasıyla ilişki kurmanın bir yoluydu. Bu saatlerde sokağın öteki yakasında birkaç yıl içinde boy atıp gelişen üç kavak ağacının arkasına saklanan evin ikinci katındaki kedi de çıkardı penceresine. Karşılıklı uzun uzun bakışır anlaşırlardı. Yaşlı ama dinç bir erkek kediydi. O da Nina gibi hiç sokağa çıkmaz ya da bırakılmazdı. Nina adını bile bilmediği bu kediyle uzaktan bakışmaktan hoşlanırdı. Pencerenin içinde karşılıklı yalanırlar, sabah temizliklerini yaparlardı. Üzerinde hiçbir yabancı koku kalmayıncaya kadar diliyle bütün bedenini temizler, biri karnının aşağı taraflarında öteki gagısındaki iki beyaz noktacığını özel bir özen gösterir, bir bacağını tümüyle yukarı dikerek poposunu temizlemeyi hiç unutmazdı. Yalanırken diline boğazına dolanan tüyler bazen kustururdu onu. Her kokusundan sonra evdekiler ona bahçeden taze çimenler getirmeyi unuttukları için kendi kendilerine kızarlardı. Nina bir gazetenin üzerine serilip balkona konan otları, çimenleri, yararlılarını zararlarını dikkatle ayırarak yerdi. Şuna bak, kuzu gibi otluyor derdi bey. Hanım her zamanki bilgiçliğiyle kedilerin hem bağırsaklarını çalıştırmak hem de boğazlarına takılan tüyleri kusup çıkarabilmek için ota ihtiyaçları olduğunu söylerdi. Çocuğun odasında sokağa bakan pencerenin içindeki sabah temizliği ve keyfi bitince balkon kapısının önüne gelirdi Nina. Bu mevsimde kapı çoğunlukla açık olurdu ama o her zaman dışarı çıkmazdı. Mevsimlere yemyeşil direnen ve evin boyunu çoktan aşan çam ağacını biraz daha geride nazlı nazlı sallanan incecik dallı küçük yapraklı ak kavakları, baharda eflatun eflatun açan sonra çiçekleri üzerlerinde kuruyan leylakları ve en çok sevdiği vişne ağacını seyrederdi. Hanım da çok severdi bu arka bahçeyi ve ona açılan pencereyi. Bu pencere ve balkon belki de sürgün yaşamımızın en büyük şansı derdi. Hanım'ın da görüp görmediğini bilmiyordu Nina. İnsanların neleri fark edip neleri hiç görmediklerini bu yaşına kadar tam kavrayamamıştı henüz. Ama sık ağaçlı, gölgelik yemyeşil bu küçük arka bahçede ağaçların dalları arasında cıvıl cıvıl bir dünya vardı. Nina her gün azalmayan bir şaşkınlık, çoğalan bir sevinç ve sevgiyle izlerdi o dünyayı. Kendisinden, şeytandan korkar gibi korkan sığırcık kuşlarını, belki cehaletten, belki cesaretten kendisine hiç aldırmaz görünen serçeleri ve ispinozları, çok seyrek ve çok erken gelen, sesini herkese hayranlıkla dinletip sonra kaybolan bülbülü ve asıl o hareketli, zeki ve harikulade güzel sincapları, balkonun parmaklıklarına yerleştirilmiş saksılardaki renk renk çiçeklere konan arıları, çam dalları arasında ağ kuran örümcekleri, büyük bir telaşla gidip gelen çeşit çeşit böcekleri seyretmeye doyamazdı. Sokak kapısından pek sık duyulmayan bir sevinç çığlığı koptuğunda, sonbahar yapraklarının ağır ağır düşüşünü ve sincap ailesinin en küçük bireyinin tüylü güzel kuyruğuyla bir ağacın dallarından öteki ağaca atlayışını seyrediyordu. Nina bak kim geldi, Safinaz'ın annesi. Bu evi, bu aileyi, sahiplerimi seviyorum ama şu konuklardan da bıktım diye düşündü Nina. İnsan bazen evinde yalnız kalıp kafa dinlemek ister. Sahibinin sözleri neden sonra bilince çıkardı. Safinaz'ın annesi mi? İyi bir kadındır. Tam bir kedi tutkunu. Nina Safinaz'ı ve sahiplerini bu eve henüz yeni geldiği sıralarda kısaca gördüğünü hatırladı. Safinaz'ı eski bir çantada getirmişlerdi. Daha o zaman bile oldukça yaşlı, çok ağırbaşlı, görmüş geçirmiş bilge bir kediydi. Nina'ya hoşgörülü bir tavırla yaklaşmış, toyluğunu yüzüne vurmamıştı. Nina, konuk kaldıkları o kısa süre içinde ondan müthiş şeyler duymuş, sahipleri ve arkadaşları hakkında Safinaz'dan başkası anlatsa kolay kolay inanılmayacak hikayeler dinlemişti. Ailede bir tek benim adım doğru, bir tek ben kendi adımla yolculuk ediyorum demişti Safinaz. Hanımım beni yanına alırken, sen bizim en önemli illegalite malzememizsin dedi.